Evet, bugün Yaratılış 5'i okuyacağız. Yaratılış 1'i ve Yaratılış 2'nin ilk 16 ayetini okuduk. Yaratılış 3 ve 4'ünden insanın nasıl günaha düştüğünü, ilk ölümün, ilk cinayetin nasıl olduğunu okuduk. Şimdi de Yaratılış 5'ten, evet Metin, Yaratılış 5'i okuyalım.
Adem soyunun öyküsü. Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıklarında gün onlara insan adını verdi. Adem 130 yaşındayken kendi suretinde kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi. Şit'in doğumundan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü. Şit 105 yaşındayken oğlu Enoş doğdu. Enoş'un doğumundan sonra Şit 807 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü. Enoş 90 yaşındayken oğlu Kenan doğdu. Kenan'ın doğumundan sonra Enoş 815 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Enoş toplam 905 yıl yaşadıktan sonra öldü. Kenan 70 yaşındayken oğlu Mahalalel doğdu. Mahalalel'in doğumundan sonra Kenan 840 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Kenan toplam 910 yıl yaşadıktan sonra öldü. Mahalalel 60 yaşındayken oğlu Yeret doğdu. Yeret'in doğumundan sonra Mahalalel 830 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Mahalalel toplam 895 yıl yaşadıktan sonra öldü. Yeret 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu. Hanok'un doğumundan sonra Yeret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Yeret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu. Metuşelah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Metuşelah 187 yaşındayken oğlu Lemek doğdu. Lemek'in doğumundan sonra Metuşelah 782 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Metuşelah toplam 969 yıl yaşadıktan sonra öldü. Lemek 182 yaşındayken bir oğlu oldu. Rabbin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği, bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak diyerek çocuğa Nuh adını verdi. Nuh'un doğumundan sonra Lemek 595 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Lemek toplam 777 yıl yaşadıktan sonra öldü. Nuh 500 yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham, Yafet adlı oğulları doğdu.
Ve bundan hemen sonra Nuh'un tufanının öyküsünü okumaya başlıyoruz. Ama bugün Nuh'u anlatmayacağım size. Bugün biraz bakalım, birkaç isim sayacağım. Bu isimlerden hangisini duydunuz? Bunlar 2021 yılında ölen kişilerin isimleri. Sheldon Adelson, Carlos Ardell Lull, Sir David Barclay, Carlos Jenkins Barnett, Stephen Bechtel Jr., Ellie Broad, Peter Buck, Chuck Bundrant, Olivier Dassault, Enrio Doris, Majid Al-Futtaim, Valentin Gaporitsev, Wayne Hughes, Peter Kellner, Lee Mantat, Juan Lopez Belmonte, John Martin, George Muthut diye gidiyor. Buraya sığdıramadığım için durdum M harfinde. Ama bunlar 2021 senesinde ölenlerden derlediğim isimler, ama ne geliyor aklınıza bunları, bu isimleri duyduğunuzda? Hiç tanıdık var mı? Bunlar 2021 yılında ölen milyarderler, dolar milyarderleri. O kadar çok ölmüş ki. Ondan önceki seneye baktım, daha fazla ölmüş. Hani Covid diye değil. Ve çoğu da böyle uzun yıllar yaşamış yani. E tabi bugün okuduğumuz gibi hani böyle 800 sene yaşadı, 905 sene yaşadı gibi şeyler değil. Ama hepsi neredeyse hepsi 80 yaşını aşmışlar. Hepsi de milyarderler. Sheldon Adelson'ın 35 milyar dolarlık parası var. Ama çok daha fazla yaşayamıyor. Yani belli bir yılı aşmasına sebep olmuyor bu elindeki para. Evet, ölüm. Bugün okuduğumuz bölüm aslında burada görmenizi istediğim ölümle ilgili kısım. Ve öldü ve öldü ve öldü diyor. Bitmiyor. Belki de canınız sıkılmıştır bunu okurken. Yani okuyorsunuz ve öldü diyor ve öldü. Aa, ne güzel, uzun yaşadı. Ama o da öldü. O da öldü. Öldü. Oğlu oldu. Öldü. Hanok göğe alındı. Yani Rabbin yanına gitti diyor. Ama işte hepsinin öldüğünü, nasıl öldükleri önemli değil ama hepsinin ölmüş olmaları gerçeği ölümün bir gün bizi de bulacağını hatırlatıyor. Evet, bütün bu tekrarlar bize bir gerçeği hatırlatıyor. Çünkü topraksın ve toprağa döneceksin. Yaratılış 3.19. Bin bir çeşit ölüm var ama gerçek şu ki her birimiz öleceğiz. Değil mi? Yani hiçbirimiz bu ölümün pençesinden muaf değiliz. Dün Yeni Foça'ya giderken bir kaza gördük. Yani ölümlü bir kaza mıydı bilmiyorum ama yani o bölgelerde, oralarda epey ölümlü kazalar oluyor. Mutlaka siz de bir ölü görmüşsünüzdür veya göreceksinizdir. Bazı arkadaşlarımız ambulansta çalışıyorlar, sürekli görüyorlar, değil mi? Evet, bazılarımız hiç görmüyoruz ama aniden ölümle karşılaştığımızda bir şok oluyoruz, kendimize gelemiyoruz. Evet, bu ölüm bir şekilde başımıza gelecek. Kaçamayacağız. Nasıl gelecek acaba? Nasıl öleceğiz acaba? Bilemiyoruz. Tanrımız o konuda çok yaratıcı. Bin bir çeşitten fazla ölüm çeşidimiz var. Evet, hiçbirimiz bu son düşmanın kılıcından kaçamayacağız. Ölüm üzerimize süzülüyor ve her geçen gün yaklaşıyor. Ve bu ölümün ağırlığını her an üzerimizde hissediyoruz. Bazen şiirleri okuduğumuzda ölümü görüyoruz. Nazım Hikmet'i okuyanlar Nazım Hikmet'in ölümden nasıl bahsettiğini görürler. Veya İngiliz şairleri, Alman şairleri ölümle, ölüm hakkında şiirler yazdıklarını görüyoruz. Evet, ölümün kokuşmuş soluğunu ensemizde hissediyoruz. Ölümün ellerini boğazımızda hissediyoruz. Ölüm, yaşam dediğimiz bu şeyi bizden ayırmaya çalışıyor sanki. Evet, yaşam var bizde. Nefes alıyoruz. Nefes aldığımız için bir şekilde kalbimiz oksijeni pompalıyor. Kanı bedenimizin çeşitli yerlerine gönderiyor ve yaşamaya devam ediyoruz. Durum ne olursa olsun bu yaşam, elimizdeki bu yaşam devam ediyor. Ama bir gün bu yaşam, bu yaşamın elimizde olmadığını göreceğiz. Evet, ölümün ne zaman geleceği o kadar da önemli değil. Önemli olan ölümün kesin olarak geleceği gerçeği. Belki anne karnında, belki bebekken, belki okulda veya okula başladığımızda, belki askerdeyken, belki de tatile çıktığımızda gelecek. Bu yaz, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta birçok kişi tatile gidecek. Gazeteleri açacaksınız, okuyacaksınız, internetten okuyacaksınız. İşte şu şöyle öldü, bu böyle öldü. İşte boğularak ölümler tatilde epey artıyor. İşte gıda zehirlenmeleri oluyor. Vesaire intiharlar oluyor, birçok veya kazalar oluyor, birçok ölüm çeşidini görüyoruz. Ölüm bizleri ansızın yakalıyor. Ve her birimizi de o şekilde yakalayacak. Evet, Adem'de ölüyoruz. Adem'de hepimiz ölüyoruz. 1. Korintiler 15-22'nin söylediği gibi. Çünkü ölüyoruz. Çünkü günahın ücreti ölümdür. Günahın ücreti fiziksel ölümdür. Fiziksel ölüm nedir? Fiziksel ölüm dediğimizde mezarda çürümek anlamına geliyor. Yani ölüyoruz bedensel olarak, artık kalp atmıyor. Ve mezarda çürümeye başlıyoruz. Bedenin bozulması ve kokması. Evet, fiziksel ölüm bize bunu hatırlatmalı. Bazıları bundan çok korkuyor. Yani fiziksel olarak sanki bir yok oluş gibi görüyorlar bunu. Ama günahın ücreti aynı zamanda ruhsal ölümdür. Ruhsal ölüm nedir? Katı bir yürek, kör gözler ve sağır kulaklar. Evet, ölümle, sonsuz ölümle sonsuz borcumuzu ödüyoruz. Tanrı'nın adaletini bir şekilde tatmin etmiş oluyoruz. Evet, bu şekilde adalet yerini bulmuş oluyor. Bizler ölerek Tanrı'nın, yani ölümümüzle Tanrı'nın adaletini tatmin ediyoruz. Evet, gerçekten de ölümün dikeni keskindir. Mezarın zaferi düşündüğümüzden de büyüktür. Bu nedenle gevşemiyoruz, ama her ne kadar dış adamımız çöküyorsa da iç adamımız günden güne yenileniyor diyor Pavlus. 2. Korintliler 4:16'da. Bu nedenle gevşemiyoruz, ama her ne kadar dış adamımız çöküyorsa da iç adamımız günden güne yenileniyor. Evet, dış adamımız, yani bedenimiz çöküyor. Kutsal kitap bedenimizi bir çadır olarak tasvir ediyor. Evet, şimdi bir çadırda yaşıyoruz. Öyle düşünün. Bir çadırdayız, bir çadırda yaşıyoruz. Dünyada yıkılmakta olan bir evde yaşıyoruz diyor Pavlus. 2. Korintiler 5:1'de. Yıkılmakta olan bir evde yaşadığınızı düşünün. Bunu yenilemiyorsunuz. Zaten bedensel olarak belli bir yaşa geldikten sonra artık hastalıklar kaçınılmaz hale geliyor. Kendinize bir şekilde bakıyorsunuz. İstediğiniz kadar spor yapın, istediğiniz kadar diyet yapın. Sonuçta yine o 805 sene yaşayan veya 900 sene yaşayan eski zamanlardaki kişiler gibi değiliz. Evet, Nuh'tan sonra artık yaşam süresi 120 yıla veya daha düşük yıllara düşüyor. Ve günah arttıkça, insan sayısı da arttıkça, insanın yaşam süresi azaldıkça azalıyor. Evet, şimdi bir çadırda yaşıyoruz. Dünyada yıkılmakta olan bir evde yaşıyoruz. Zaten her dert bize bu ölümü hatırlatıyor. Her hastalık ölüm hastalığı diye bir hastalığın varlığını hatırlatıyor. Her cenaze ölümün dikenini bizlere hatırlatmıyor mu? Bir cenaze gördüğünüzde veya bir cenaze aracı gördüğünüzde öyle bakıp geçmeyin. Ölümü hatırlayın. Hatta kendi ölümünüzü hatırlayın. Bu depresyona girmek gibi bir şey değil. Hatırlayın, bu gerçeği hatırlayın. Sizler Hristiyansınız, sizler Mesih'in kanıyla kurtarıldınız. Ölüm Tanrı'nın, yani bizlerin Tanrı'ya karşı günah işlediğini bizlere hatırlatsın, günahlı olduğumuzu bizlere hatırlatsın ve kendinize o müjdeyi yeniden verin. Ama Mesih dirildi değil, Mesih ölümden yaşama geçti. Yani benim için çarmıha gerildi, öldü, gömüldü, dirildi, göğe alındı ve tekrar gelecek. Evet, her mezarlık mezarın gücünü bizlere gösteriyor. Bir gün bu ölüm dikeni bizlere de batacak. Bir gün mezar bize karşı da galip gelecek. Bir düşünün, sevdiklerinizi bir düşünün, tanıdıklarınız, yani ölmüş olan bir tanıdığınız mutlaka vardır, değil mi? Bir düşünün, mezar bu kişilere de galip geldi. Bazılarının mezar taşı bile yok. Bazı mezarlıklarda bir şey dikmişler, bir numara koymuşlar. Bilinmeyen ölüler. İsimleri bilinmiyor. Evet. Evet, şimdi ölüm gölgesi vadisinde yürüyoruz. Şimdi ölümün tam ortasında yaşıyoruz ama Pavlus ümitsizliğe kapılmamamızı söylüyor. Bir umudumuzun olduğunu söylüyor. Bugünlerde haberlere baktığımızda artık şeyi de saklamıyorlar. Daha öncelerden bu hani ölümü saklıyorlardı ama Ukrayna'daki savaşı gösterirlerken ölümün nasıl böyle hiç beklenmedik bir şekilde nasıl geldiğini görüyorsunuz. Sadece askerlere değil, sivillerin de yani binlerce sivilin nasıl öldüğünü görüyorsunuz. İnsanın günahının, savaş insanın günahının sonucudur ve bunun sonucu olarak insanların evlerinde, arabalarında veya dışarıda yürürken veya savaş alanında nasıl öldüklerini görüyorsunuz. Ama Pavlus umutsuzluğa kapılmamamızı söylüyor. Bir umudumuzun olduğunu söylüyor. 2. Korintliler 5:1-4'te şöyle diyor. Çünkü biliyoruz ki dünyasal çadır evimiz yıkılırsa Tanrı'dan bir binamız, göklerde elle yapılmamış sonsuz bir evimiz vardır. Çünkü gökten olan konutumuzu özleyerek bunda gerçekten ah çekiyoruz. Eğer gerçekten giyinmiş olursak çıplak bulunmayız. Çünkü bu çadırda olan bizler yük altında bulunarak ah çekiyoruz. Soyunmak istediğimizden değil ama giyinmek istediğimizden dolayı. Öyle ki ölümlü olan yaşam tarafından yutulsun. İncil ölüm gölgesi vadisinden geçerken nasıl böyle bir umuttan bahsedebiliyor? Pavlus nasıl olur da böyle bir umutlu gibi konuşuyor. Gerçekten de bir umudunun olması lazım böyle konuşabilmesi için. Ölümün tam ortasında nasıl olur da yaşamdan bahsedebiliyor? Çünkü Pavlus gözün gördüğüyle değil, imanla yaşıyor. Evet, 2. Korintliler 5:7'de bunu daha açık bir şekilde görüyoruz. Hatta 2. Korintliler 4:18'de şöyle diyor. Biz görünen şeylere değil ama görünmeyen şeylere bakıyoruz. Çünkü görünen şeyler geçicidirler ama görünmeyen şeyler sonsuzdurlar. Evet, sizin durumunuz nedir? Nereye bakıyorsunuz? Görünen şeylerde misiniz? Yoksa görünmeyen şeylere mi bakıyorsunuz? Rabbimiz İsa Mesih'in vermiş olduğu bu vaatlere bakıyor musunuz? Bu vaatleri düşünüyor musunuz? Göz bize ölümü gösterdiği zaman iman ölümün gölgesini bizlere gösteriyor. Gölge için ışıktan başka neye ihtiyacımız var? Diriliş, dirilişin ışığı ölümün gölgelerini dağıtıyor. Evet, İsa bizim ölümümüze girdi. Bu şekilde düşünelim. İsa ölümümüze girdi ve ölümümüzü durdurdu. Yani ölüp sonsuz ölümde kalmayacağız. Yani ölüp yok olmaktan bahsetmiyorum. Ölüp sonsuz bir şekilde ölüm halinde olmayacağız. Eğer Mesih çarmıha gitmeseydi o ebedi cezayı çekiyor olurduk. Evet, İsa Mesih ölümün yerine bizlere yaşam verdi. Ölümün yerine yaşam bıraktı. Mesih'in verdiği yaşamın pahasını, değerini bir düşünün. Adı yaşam olan kişi ölmek zorundaydı. Ne demişti? Yol, gerçek ve yaşam benim. Adı yaşam olan kişi ölmek zorundaydı. Adı diriliş olan kişi çarmıha gerilmek zorundaydı. Ölümün dikeni ne kadar keskin görüyor musunuz? Ölümün dikeni Tanrı'nın ta kendisine bile sizin günahınızdan dolayı batıyor. Bizim günahımızdan dolayı batıyor. Mezarın gücü ne kadar ürpertici. Fakat ölüm Mesih'i ölümde tutmakta güçsüz kaldı. Mezar onu fazla tutamadı. Ölümün yüzüne bakıp şöyle dedi. Gel ölüm, senin dikenini yok edeceğim. Ve mezara girip şöyle dedi. Gel mezar, sana karşı zafer kazanacağım. Evet, ölüm adı yaşam olan Mesih'i nasıl tutabilirdi? Mezar adı diriliş olan Mesih'i nasıl mezarda tutup çürütebilirdi? Evet, ölüm yaşam tarafından yutuldu. Çünkü nasıl ki hepsi Adem'de ölüyorlarsa, böylece de hepsi Mesih'te yaşama kavuşturulacaklardır diyor Pavlus. 15-22'de, 1. Korintiler 15-22'de. Çünkü nasıl ki hepsi Adem'de ölüyorlarsa, böylece de hepsi Mesih'te yaşama kavuşturulacaklardır. Evet, Mesih'te olanlar yaşama kavuşturulacaklar. Buna iman ediyor musunuz? Mesih'te olanlar yaşama kavuşturulacaklar. Ölse de yaşayacaklar. Ölseler de yaşayacaklar. Evet, günahın ücreti fiziksel ölümdür ama biz Mesih'te zaten öldük. Mesih bizim yerimize öldüğünde biz Mesih'te öldük. Heidelberg'in 42. sorusunda şöyle diyor. Mesih bizler için ölmüş olduğuna göre bizler neden hala ölmek zorundayız? Ve cevabı şu, ölümümüz günahlarımızın bir ödemesi değildir. Fakat sadece günahlara ölüm ve sonsuz yaşama giriştir. Evet, bunu aklınızda tutun. Ölümümüz günahlarımızın bir ödemesi değildir. Fakat sadece günahlara ölüm ve sonsuz yaşama giriştir. Ölümünüzü o ölüm anında böyle düşünün. Ölürken siz bir günahınız için ödeme yapmıyorsunuz. Sizin günahınızın ödemesi Mesih'in ölümüyle tamamlanmıştır. Siz ölürken sonsuz yaşama girdiğinizi bilin. O an ya huzur içerisinde yatağınızda veya bir trafik kazasında veya farklı hastalıklarla veya kazalarla veya herhangi bir şekilde ölürken yanınızda belki hiç kimse olmayacak. Ama şunu bilin, gözünüzü bu yaşama kapatırken sonsuz yaşama giriyorsunuz. O ebedi yaşama giriyorsunuz. O ebedi yaşam sizin için Mesih tarafından hazırlandı. Evet, bu sizin teselliniz olsun. Hepimizin tesellisi bu olsun. Günahımızın ücreti ruhsal ölümdür. Ama bizler Mesih'te diriltildik. Ve bizim ruhsal ölümümüzün yerine ruhsal yaşam geldi. Artık yüreklerimizde Tanrı'nın sözü yazılı. Artık gören gözlerimiz, işiten kulaklarımız var. Mesih'in ölümü bu borcu ödedi. Sonsuz borcumuz ödendi. Fidye ödendi. Bu iş bitti. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu iş bitti, tamamen bitti. Birçok kilisede, birçok pastör, birçok öğretmen, birçok kutsal kitap öğreticisi veya kendilerini peygamber atayanlar veya peygamber olduklarını iddia edenler yapabileceğiniz birçok şey olduğunu söylüyor. Bunu yaparsanız bu şekilde kurtulursunuz. Bunu yaparsanız şöyle kurtulursunuz. Yok işte cinler sizi şöyle rahatsız eder. Şunu yaparsanız hayatınıza cin girebilir veya yaşamınıza cin girebilir. Sizi şöyle etkiler, böyle etkiler. İçinizde sizin kutsal ruh var. Kutsal ruhun bulunduğu yere cin girmez. Sizleri sahiplenemez. Sizin sahibiniz Tanrı'nın ta kendisidir. Cinler Tanrı'ya meydan okuyamazlar. Sonuçta cinler de Tanrı'nın cinleridir. Şeytan da Tanrı'nın şeytanıdır. Evet. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ruhsal savaş için özel taktikler geliştirmenize gerek yok. Tabii ki bir şey yapmanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Thomas'ın yaptığı gibi Rabbim ve kurtarıcım diyerek ona ibadet etmeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken bu. Mesih'in önüne gelin. Rabbin önüne gelin ve ona şükredin. Ona hamd edin. İzmir Protestan Kilisesi. Neye inanıyorsun, kime inanıyorsun dediğimizde çok doğru sözler söylüyorsunuz. Bu sözleri söylemenin ötesinde bu sözleri yaşayın. Çünkü bu kişi, Rabbimiz İsa Mesih, sizi ölümden yaşama geçirdi. O ölüm anında da sizi o alacak, yanına alacak. Yani sizin mutluluk kaynağınız bu olmalı. Veya içinizdeki korkuyu silen esas sebep bu olmalı. Ölümden korkmayın. Evet, ölüm acı bir şekilde gelecek. Öyle ya da böyle gelecek. Ama güvenin. Rabbinize güvenin. Güven imandır. Ona dayanın. İmanla Rabbinize dayanın. Evet, Mesih'in ölümü sonsuz borcumuzu ödedi. Ve Tanrı'nın adaleti de yerine gelmiş oldu. Ey ölüm, dikenin nerede? Ey mezar, zaferin nerede diyor Pavlus. Evet, biz de aynı şekilde ey ölüm dikenin nerede, ey mezar zaferin nerede diyoruz. Biz Hristiyanlar için Mesih'in ölümden dirilişi ne anlama geliyor? Artık ölüm gölgesi vadisinde olmadığımız anlamına geliyor. Artık ölüm gölgesi vadisinden geçerken imanla yürüyoruz. Yani bu yaşamda bizler imanla yürüyoruz. Evet, ölüm gölgesi vadisinden geçiyoruz gibi geliyor bize. Çünkü sağımızda solumuzda herkes ölüyor. Bugün tanıdığınız herkes ölecek. Bugün televizyonlarda gördüğünüz bütün liderler ölecek. Her şey, bildiğiniz herkes ölecek. Evet, biz bu ölüm gölgesi vadisinde değiliz. Biz daha şimdiden, daha henüz oraya girmedik. Ama daha şimdiden bu sonsuz yaşama sahibiz. Ama bu toprak kaplardayız. Bu bedendeyiz. Ama Rabbimiz İsa Mesih'in adını yücelterek, ona ibadet ederek bu yaşamları yaşamaya devam ediyoruz. Artık ölüm gölgesi vadisinden geçerken imanla yürüyoruz. Yani bu yaşamda imanla yürüyoruz. Çünkü benden önce Rabbin kendisi bu vadiden geçti. Bizim umudumuz ve bizim coşkumuz Mesih'teki dirilişimizdir. Onun dirilişinden dolayı günahlarımızdan aklandık diyor Pavlus Romalılar 4:25'te. Onun dirilişinden dolayı günahlarımızdan aklandık. O dirildiği için her gün yenileniyoruz diyor Pavlus Koloseliler'de. Koloseliler 3:1-4'te. O dirildiği için cesaretimizi kaybetmiyoruz ve o dirildiği için yaşayanlar diyarında Rabbin iyiliğini göreceğiz. O dirildiği için onun yüceliğinin yükü üzerimizdedir. Evet. Çünkü şu gelip geçici hafif acılar bizde ne sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik doluluğunu oluşturmaktadır. 2. Korintiler 4:17. Mezmur 16:9-11'de de şöyle diyor. Bunun için yüreğim sevinir, ruhum da coşar, bedenim de emniyette oturur. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmezsin. Mukaddesini çürüme görmeye bırakmazsın. Hayat yolunu bana bildirirsin. Sevinçler topluluğu senin önündedir. Sağında daima nimetler vardır diyor. Ölen ve dirilen Mesih'le yüz yüze geleceğiz. Evet, Rabbimiz İsa Mesih ile yüz yüze geleceğiz. Vahiy 1'de şöyle diyor, Vahiy 1:18'de. Korkma, ilk ve son ve diri olan benim. Ölmüştüm ve işte çağlar çağına dek diriyim. Amin. Ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Ölümün anahtarı bendedir. Ölüler diyarının anahtarı bendedir diyor. Mezarda yalnız değilsiniz. Ölümünüzde yalnız değilsiniz. Bugün bu dünyada yaşarken yalnız değilsiniz. Evet, bütün bu tekrarlar, yani ve öldü, ve öldü, ve öldü tekrarları, Yaratılış 5'teki bütün bu tekrarlar bize bir gerçeği hatırlatıyor. Evet, Rab İsa Mesih ölüm cezasını kaldırdı. Artık ölüm cezası yok. Onun yerine bize kurtuluş verdi. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Ve yaşayıp da bana iman eden herkes sonsuza dek asla ölmeyecektir. Buna iman ediyor musun? Evet, bu ayetin bir parçası bu. Size soruyor. Mesih bunu öğrencilerine soruyor. Buna iman ediyor musun? Bana ve yaşayıp da bana iman eden herkes sonsuza dek asla ölmeyecektir. Evet, Rabbin dirilişini sadece Paskalya'da kutlamıyoruz. Rabbin dirilişini, ölümü gördüğümüz her zaman kutluyoruz. Her pazar kiliseye geldiğimizde Rabbin dirilişini kutluyoruz. Evet, bana iman eden herkes, yaşayıp da bana iman eden herkes sonsuza dek asla ölmeyecektir. Bana buna inanıyor musunuz, buna iman ediyor musun diye soruyor Rab İsa Mesih. Siz ne durumdasınız? Siz buna iman ediyor musunuz? Ona inananlar, yaşayıp da bana iman eden herkes sonsuza dek asla ölmeyecektir. Bunu bir yere yazın, her gün göreceğiniz bir yere koyun. Yuhanna 11:25-26. Yuhanna 11:25-26. Evet, yaşam ölümü yuttu. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.